Ayrım 12.
Taksi şoförü mutlaka güvendiği kişiydi. Sürekli operaya doğru gidiyordu. Arada bir de Paris Galerie denen yere uğruyordu, alışveriş yapıyordu. Biz yakın takip yapmıyoruz. O çöpçülerin işi. Sanıyorum taksi durağında bir eleman yerleştirildi veya satın alındı. Plan hazırlandı. Alışveriş Toranya'nın evinde yapılacaktı. Mehmet Ali abi daha önce birkaç kez denemişti. Taksiye biniyor, taksi şoförü çöpçü, Aznavur'un akrabası kızın bulunduğu apartmana gidiyor. Fransızların lüks konutlarında bizdeki gibi kapıcı yoktur, güvenlik görevlisi vardır. Bu apartman görevlisi gelen kişinin kimliğine bakar, kime geldiğini sorar, sonra karşı tarafa böyle bir misafir bekleyip beklemediğini sorar. Karşıdan okey alınca apartmana girmesine izin verir. Mehmet Ali ağabey apartmana artık oldukça rahat giriyordu. Bunda verdiği bahşişin de hediyelerin de önemi vardı herhalde. Son günlerde ağabey sepet sepet çiçekle, buketlerle apartmana gitmeye başladı. Kızı çiçeklere boğuyordu. Apartman görevlisi Mehmet Ali ağabeyi tanıdığı için çiçeklerin taşınmasına taksi şoförüyle birlikte yardım ediyordu. 20 Aralık akşamı evde toplandık. Ara Toranyan yarın 13.30 treniyle Marsilya'ya gidiyordu. Taksiyi filan çağırmasını her ihtimali düşündük. Futbol maçı gibi gol bir saniyelik olaydır. Ancak golün oluş sürecinin arkasında binlerce saniye vardır. Alışveriş de öyledir. Her dakika, her saniye planlandı. Malzemeleri takside çöpçüden alacaktık. Taksiye 3 kişi binecektik. Mehmet Ali ağabey, Akrep ve ben. Akrep ile ben apartmana gelmeden önce inecektik. Apartman görevlisinin bizi görmesini istemiyorduk. Şüphelenebilirdi. Mehmet Ali ağabey ile şoför apartmana girip görevliyi de her zaman olduğu gibi yukarı kata çıkaracaklardı. Ama bir aksilik olur ve görevli bizi görürse onu da devre dışı bırakacaktık. Yani ne pahasına olursa olsundu. Alışveriş kesinlikle sonuçlandırılacaktı. Mehmet Ali ağabey Allah utandırmasın dedi, dağıldık. Otele döndüm. Resepsiyon görevlisinin happy birthday demesiyle şaşırdım ama kendimi toparladım. Alışveriş olacağı günden bir gün önce mutlaka odanızda küçük bir pasta olur. Arkadaşlarınız doğum gününüz için göndermiştir. Otelde yanına birkaç ilave yapar mutlaka. Garsonlara da birkaç parça pasta gönderirsiniz. Bu arada yarın ayrılacağınızı da söylersiniz. Bütün otel kendi halinde Halim Selim boş vakitlerinde müzelere giden, iyi bahşiş veren Ürdünlü yağ fabrikası temsilcisinin ayrılmasına üzülür. Doğum günü kutlayan bir adamın ertesi gün alışveriş yapacağını kim tahmin eder? 21 Aralık, saat 12 suları. Mehmet Ali ağabey ve taksici, çöpçü, Palace de l'Alma köprüsü çıkışında akrep ile beni aldılar. Bagaj çiçek dolu. Ayrıca taksinin arka koltuğunda da buketler vardı. Çiçeklerden zaten zor sığdık. Malzemelerimizi aldık, susturucuları yerleştirdik. Beyrut'un aksine bu kez mekanizma tam oturmuştu. Üstelik elimde tam istediğim tabanca vardı, Browning. Apartmana yaklaşırken biz indik. İnerken Mehmet Ali ağabey benden önce olmasın dedi. Yani ben gelmeden adamın işini bitirmeyin demek istiyor. Başımızı onayladık. Akreple birlikte apartmana doğru yürümeye başladık. Görünürde hiçbir anormallik yok. Bizimkiler sepetlerle, buketlerle apartmana girdiler. 2-3 dakika sonra nefesimizi tutup girişe geldik. Güvenlik görevlisi yoktu. Kapı açıktı. Minik bir taş parçası kapının kapanmasına engel olmuştu. Apartmana süzüldük. Eski asansörün halatları aşağıya iniyordu. Bizimkiler kızın kapısına henüz ulaşmamışlardı. İkinci kata çıkmamız saniye sürmedi. Hol karanlık. Kapının önünde Mehmet Ali ağabeyi beklerken bulduk. Taksici ve güvenlik görevlisine çiçeklerle beraber sığamayız. Ben merdivenlerden geleyim. Hem böylesi daha iyi, sürpriz olur demiş. Şimdi çöpçünün güvenlik görevlisini kızın kapısının önünde biraz oyalaması gerekiyor. Onu yapacağından eminiz. Her şey plana uygun gidiyor. Dışarıda bir taksi, o da çöpçü, güya Ara Toranyan'a gelmiş gibi bekliyor. Toranyan'ın dairesinden telefon sesi geliyor. Arkasından kapının zincirleri ve sürgüsü açılıyor. Telefon eden bizim taksici, yani çöpçü, geldiğini haber veriyor. Kapı açıldı ve sürpriz. Daireye girdik. Mehmet Ali ağabey tabancasını Ara Toranyan'ın kafasına dayadı. Akrep üzerine aradı. Tahmin ettiğimiz gibi koltuk altından çek vizör çıktı. Mehmet Ali ağabey olağanüstü Fransızcasıyla bir şeyler söyledi. Arkasında ilk onun susturucusu konuştu, sonra bizimki. Ara Toranyan pencerenin önüne yığıldı. Zamanımız yoktu, kapıyı kapatıp çıktık. Mehmet Ali ağabey merdivenden yukarı katlara çıkarken biz aşağıya indik. Asansör aşağıya iniyordu. Mehmet Ali ağabey yoruldum, beni alın dedi. Bu kez güvenlik görevlisiyle yukarı çıktı. Ellerimiz ceplerimizde akreple birlikte yürümeye başladık. Kısa bir süre sonra çöpçünün kullandığı taksiyle Mehmet Ali ağabey geldi. Hemen arka koltuğa kendimizi attık. İstikamet Orly Havaalanı'ydı. Eyfel'i geçtik, malzemeleri otomobilin içindeki zulalara koyduk. Kolonyalı mendillerle ellerimizi sildik. Orly yolunda dörtlülerini yakmış bir başka taksi aldı bizi. Havaalanı girişinde üçümüz ayrıldık. Bizim Türk Hava Yolları bürosu önünden geçerken orada bulunan küçük Türk bayrağını kafamla selamladım. Biletlerimiz cebimizdeydi. Otelden ayrılışımızı da çöpçüler halledecekti. Orly'den havalandığımızda her zamanki klasik numarama başladım. Zaten uçağa son anda binebilmiştim. Az kalsın kaçıracaktım. Fransız hostesi olabildiğince kibarlaşarak lütfen dedim. Kulaklarım zonklamaya, gözlerim kararmaya başladı. Yardım edin. Kabine gidip kolonya şişesini alıp gelmesi saniye sürmedi. Arkasından daha yaşlı olan hostes geldi. Birlikte kolonya ile bileklerimi ovmaya başladılar. Bunun gözleri açlıktan kararır. Bol sosisli bir sandviç her şeyine iyi gelir. Türkçe konuşan kişinin sesini hemen tanıdım. Demek Mehmet Ali ağabey arkamda oturuyordu. Uçağa girdiğimde arkamda oturan kişinin yüzünü gazeteyle kapatmış olması tuhafıma gitmişti. Demek ki Mehmet Ali ağabey keyifliydi. Şakacı yanı ortaya çıkarırdı böyle durumlarda. Türkçe konuştuğu için hostesler Mehmet Ali ağabeyin ne dediğini anlamamıştı. Gerçekten de 20 saattir boğazımdan bir lokma yiyecek geçmemişti. Kaptan uçağın tırmanışının bittiğini anons ederken hostes kız elime siyah bir karanfil bıraktı. Arka taraftaki bir mösyöden dedi. Akrep de sağ salim uçağa binmişti. Çıkardığım gürültüden onlar da benim uçakta olduğumu anlamışlardı. Yanımdaki yaşlı Fransız kadın yemek yerken halime üzülmüş yuvarlak küçük ekmeğini bana vermişti. Tabağımda zaten hiçbir şey kalmamıştı. Sadece küçük bir çikolata vardı. Onu da yaşlı hanımın verdiği ekmeğin içine koyup yemeye başlayınca kadının gözleri yerinden oynadı. Hostesin yanlış telaffuzlarına rağmen Marmara Denizi'nin üzerinde olduğumuzu duyunca öyle rahatlamıştım ki arka koltuktaki Mehmet Ali ağabeyin elini sıkmışım. Yavaş ol ayı sesiyle kendime geldim. Uçağa binerken gösterdiğim tedirginliğin İstanbul'a girdiğimizde yerini rahatlığa bırakmasına bir anlam verememişti hostesler. Yeşilköy Havaalanı'nda buluştuk. Akrep ve ben Çınar Oteli'nde kalacaktık. Mehmet Ali ağabey evine gidecekti. Evine gitmeden önce bizimle otele geldi. Odaya çıkıp oturduk. Bir iki yere telefon etti. Ben diğer grubun döndüğünü sanıyordum. Meğer onlar da bizim alışverişi beklemişler. Onlar daha keyifli bir yolculukla Türkiye'ye dönmüşlerdi. Paris'ten ayarladıkları tele kızlarla Marsilya üzerinden gemiyle İzmir'e gelmişlerdi. Mehmet Ali ağabey otelin resepsiyonundan aldığı zarfları bize uzattı. Ankara'ya dönüş biletleriydi. Alışveriş iyiydi. Borcumuzu ödedik. Borçlu kalmak zaten bize yakışmazdı. Yeni bir senet var mı bilmiyorum ama ben şimdi çok yorgunum. Eve gidiyorum dedi. Çıkmadan sordum. Ağabey evde aratoran yana Fransızca neler söyledin? Akrep güldü. Tabii o Fransızca biliyordu. Ben ise cahildim. Dedim ki bizde bir söz vardır. Elçiye zeval olmaz derler. 24 Ekim 1975 tarihinde İsmail Erez ve makam şoförüne bir Hakaim köprüsü üzerinde kurşun yağdırılırken sen de oradaydın. O dört kişilik ekipteydin. İşte o gün orada sen vardın, bugün burada biz varız. Biz sadece elçiyiz, sen o bile değilsin. Mehmet Ali ağabey bu kez sahiden çok yorgun görünüyordu. Paris'teki kıza gönülden bağlanmıştı. Daha sonra anlatırken gözlerinin dolduğuna şahit oldum. Çünkü biz Paris'ten ayrıldıktan sonra kız bileklerini kesip intihara teşebbüs etti. Kullanıldığını hazmedememişti. Arat Olanyan olayını bizim yaptığımızı öğrenmiş miydi bilmiyorum. Mehmet Ali ağabey o günlerde birkaç kadeh rakı içtikten sonra hep "Menekşelendi sular, dikensiz gül olmazmış Ayşem" şarkısını söylerdi. Ara Toranyan'ın öldürülmesini başka azmedemeyenler de vardı. Toranyan, Agop Agopyan ekibinden yani Asala'dan ayrılıp yeni bir terör örgütü kurmuştu. Ekibini yeni yeni toparlıyordu. Alışveriş tam zamanda yapılmıştı. Zaten bu nedenle şoke olan militanları bizim elçilik, konsolosluk görevlerine savaş açtılar. Ancak bunların özellikle bir Müslüman ülkede İran'da eyleme başlaması hepimizi şaşırtmıştı. Dipnot 28 Mart 1984 tarihinde Tahran Türk Büyükelçiliği Asala'nın saldırısına uğradı. Askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu ve başkatip Servet Öktem yaralandı. 15 Nisan'da Tahran İdari Ateşesi İbrahim Özdemir'in evi tarandı. 28 Nisan'da Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder ve eşi motosikletli iki kişi tarafından silahla tarandı. Işık Yönder yaralandı. Başbakan Turgut Özal son operasyonda Tahran'daydı. Türk resmi heyeti İran'dan bir şehit cenazesiyle dönmüştü. Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi Erdoğan Özen'i öldürmeyi başardılar. Erdoğan Özen benim sevdiğim bir ağabeyimdi. Honda marka otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Otomobiline o kadar güçlü bomba koymuşlardı ki sevgili ağabeyimin vücudu kömürleşmişti. Ancak parmağındaki yüzüğünden teşhis edilebilmişti kimliği. Çok değil bu olaydan 48 saat önce Agop Agopyan tüm dünya basınına terör zaruridir açıklamasını yapmıştı. Bizim basın o günlerde misilleme istiyordu. Dipnot, Erdoğan Özen 20 Haziran 1984 tarihinde öldürüldü. 5 ay sonra 19 Kasım 1984 tarihinde yine Viyana'da bu kez Birleşmiş Milletler'de görevli Enver Ergun kırmızı ışıkla dururken otomobiline açılan ateş sonucu yaşamını kaybetti. Her iki olayda Arat Oranya'nın örgütü Ermeni Devrimci Ordusu üstlendi. Bu tavşanlar tıpkı Agop Agopyan olayında olduğu gibi Ara Toranyan'ın bizzat biz TM'ler tarafından öldürüldüğünü sempatizanlarına moral vermek için kabul etmediler. Bu arada ilginç de bir yöntem buldular. Orli davasında Ara Toranyan'ı sanık yaptılar. Hakkın rahmetine çoktan kavuşmuş bu tavşan gıyabında yargılandı ve yataklıktan 4 aya mahkum oldu. Herhalde dünyada böyle bir olay ilk kez Ara Toranyan'ın başına geliyordu. Mezarda yatarken ceza almıştı. İstanbul'da otel odasında Paris operasyonunun detayları üzerinde müzakerede bulunduk. Hatalarımızı, sevaplarımızı sıraladık. Önce Mehmet Ali ağabey, sonra akrep odadan çıktı. Yalnız başıma kalmıştım. Yeşilköy sahilinde insanlar piknik yapıyordu. Gidip bağıra çağıra Türkçe konuşmak istedim. Bıkmıştım lalalardan, lölelerden. Otelden çıktım. Eminönü Karaköy taraflarına gittim. O kadar ülke gördüm. Hiçbirinin böyle güzel havası yoktu. Yarın sabah karımı, kızımı, annemi görecektim. Kumkapı'ya gidip bir güzel rakı içtim, özlemiştim. Bu Kumkapı Osmanlı döneminde Ermeni mahallesiymiş. Belki hala yaşayanları vardır. Size samimiyetimle söylüyorum, keşke Ara Toranyan da cinayetlere karışmasa da gelip Kumkapı'da otursaydı. Keşke bir iki kadeh rakı içseydik. Ne yapalım, şartlar mı diyelim, kader mi diyelim? Onlar da vuruyor, biz de. Mehmet Ali ağabey sabah otele geldi. Koca olan sivil hayata kendini kaptırıp göbeklenme, daha yapacağımız çok iş var dedi. Evet, bizim daha yapacak işlerimiz vardı. Ankara'ya dönerken uçakta hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Yıllar ne çabuk geçmişti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş olan ben nasıl katılmıştım bu gezici timlere? Beyrut, Paris, Atina seferlerine neden ve nasıl katılmıştım? Batı Trakya'da, Dede Yakup Cemil. 11 Haziran 1913, saat 11.30. Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Bağbali'ye gitmek için Harbiye Nezaretten çıkıp otomobiline biniyor. Solunda Ser Yaver Eşref, karşısında Bahriye Yaveri İbrahim kendisine refakat ediyor. Şoförün yanında en sadık ve cesur adamı Kazım Ağa oturuyor. Otomobil Beyazıt Meydanı'na geliyor, çarşı kapıya sapacağı sırada Fatma Sultan Çeşmesi'nin sağında tamir edilmekte olduğu zannedilen bir otomobil yol üstünde durmaktadır. Bu esnada yolun önüne bir cenaze çıkıyor. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa cenazeye hürmeten otomobilin durmasını emrediyor. İşte ne oluyorsa o zaman oluyor. Paşanın otomobili silahla taranıyor. Kurşun sesleri ortalığı birbirine katıyor. Ser Yaver Eşref derhal otomobilden atlayarak vazifesini görmeye çalışıyor. Arabayı kendisine siper ederek ateşe başlıyor. Paşanın sadık adamı Kazım Ağa da katillere ateş açıyor. İlk dikkatlerini çeken yıkık bir duvar üstüne çıkmış bir adamın kendilerine ateş açması. Tamir edilen otomobilin üstünden de redingotlu bir adam ateş etmektedir. Bu arada Kazım Ağa aldığı kurşunla yaralanıyor. Kazım Ağa'nın yıkıldığını gören sarı pardüsülü adam tabancasına birkaç kurşun daha sürüyor ve kurşunlarını yine evvela Kazım Ağa'nın üzerine sonra da otomobilin içine boşaltıyor. Atılan kurşunlardan 5'i Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'yı isabet ediyor. Kurşunlardan birini yiyen genç Bahriye Yaveri İbrahim Bey Paşa'nın ayaklarının yanına düşüyor. Çatışma kısa sürüyor. Vuruşma biter bitmez tamir ediliyor gibi gösterilen otomobil hızla Topkapı istikametine hareket ediyor. Yıkık duvar üzerindeki adam ise otomobile binemiyor. Sakat ayağıyla topallayarak Gedikpaşa istikametine kaçmaya çalışıyor. Çakır Ağa Han'ına girdiği bilgisi polise bir kadın tarafından ihbar ediliyor. Yakalanıp merkez komutanlığına getirilen bu kişi Topal Tevfik'ti. Meşrutiyet devrinin en ünlü paşasını 31 Mart ayaklanmasında hareket ordusunun başında İstanbul'a giren bu güçlü devlet adamını kim neden öldürtmüştü? Herkesin kafasında bu soru vardı. Topal Tevfik cinayeti kimlerin tertip ettiğini hemen anlatıyor. Biraz dayak yiyor tabii. Sarı pardüsülü adamın adı Ziya'ymış. Otomobilin içinde Ziya'dan başka Nazmi, Bahriyeli Şevki, Hakkı ve Abdurrahman isimli kişiler varmış. Suikastı tertip edenlerden Prens Sabahattin, Gümülcineli İsmail Hakkı Bey yurt dışına kaçmışlardı. Suikastı organize edenler arasında adı geçen damadı Şehriyari Padişah damadı Salih Paşa gözaltına alınmıştı. İstanbul bu haberle çalkalanıyordu. Dipnot: Abdülmecid'in oğullarından Kemalettin Efendi'nin kızı Münire Sultan'la evliydi Salih Paşa. İstanbul Muhafızlığı Komutanı Cemal Bey kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. İkinci tetikçi Ziya teslim oldu. Onu bu yola sevk eden kişinin adının Yüzbaşı Kazım olduğu açıklandı. Kazım'ın adını duyunca çok şaşırdık. Çerkez Kazım diye bildiğimiz bu arkadaşımızla yıllarca beraber çalışmıştık. Ordudan atılmasını herhalde içine sindirememişti. Şevki Bey de Bahriye Yüzbaşısıydı. İstifa edip askerlikten ayrılmıştı. Ama demek ki o da İttihat ve Terakki'ye kin besliyordu. İhtilal komitesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Albay Fuat Bey ihtilalden sonra İstanbul Muhafızlığı Komutanı Cemal Bey'in yerine getirilmek sözüyle bu cinayet şebekesine katılmıştı. Merkez komutanlığını ise Yarbay Zeki Bey'i getireceklermiş. Sadrazamlığa düşündükleri isimler ise Prens Sabahattin veya Kamil Paşa'ymış. Bu cinayet komitesi bayağı örgüt olmuşlar. Birbirlerini tanımak için bir harf bulunan beyaz mendil kullanıyorlarmış. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'dan başka Talat Bey'i, Kemal, Selanik mebusu Emanuel Kvarasu'yu Hakkı vuracakmış. Listede Cemal Bey, Jandarma Kumandanı Mehmet Bey, Maliye Nezareti Özel Kalem Müdürü Yahudi Nesim Russo, Polis Müdürü Azmi Bey gibi birçok İttihat ve Terakki mensubu arkadaş varmış. Amaçları ihtilal yapıp İttihat ve Terakki hükümetini yıkmak, kendi hükümetlerini iş başına getirmekmiş. Tüm bunları ayrıntılı anlatmamın nedeni sonunda işin ucunun bize gelmesi. Ziya gibi kumara düşkün sefahat hayatına atılmış katillerden Hakkı, Galata Köprüsü'nden geçerken polis tarafından yakalanıyor. Hakkı'dan yakalanamayan diğer saldırganların nerede olduğu öğreniliyor. Beyoğlu, Pire Mehmet Sokağı'ndaki bir numaralı ev sarılıyor. İşin garip yanı burası İngiliz uyruklu bir kadın işlettiği gizli bir kumarhane. Evi inzibat görevlileri polis ve jandarma kuvvetleri sarıyor. Kapı kırılıp içeri girmeye kalkışılınca çatışma çıkıyor. Evin içinden açılan şiddetli ateşle Yaver Hilmi Bey oracıkta ölüyor. Bir iki görevli de yaralanıyor. Çatışma iki saat sürüyor. İşte bu esnada bize haber verdiler. İzmitli Mümtaz, Kurşubaşı Eşref ve kardeşi Sami, Topçu İhsan ve ben Pire Mehmet Sokağı'na gittik. Dipnot: Topçu İhsan, Cumhuriyet'ten sonra Bahriye Vekili olarak görev yaptı. Kuşçubaşı Eşref, Cemal Bey'e bunların bize kolaylıkla teslim olmaları için evi saran kuvvetlerden hiçbiri müdahale etmeyecek diye namus sözü istedi. Cemal Bey, pekala yakalayınız da istediğinizi yapınız dedi. İzmitli Mümtaz ve Eşref evin damına bitişik binadan atladılar. Kapısının önünde İhsan, Sami ve ben varım. Eşref dama beraber çıktığı jandarmalara kazmayla damın birkaç yerine vurdurttu. Dam kazmayla vuruldukça evin içinden tavana doğru silah atıldı. Nihayet damın bir yerini delip oradan ilk olarak Eşref, arkasından İzmirli Mümtaz içeri daldılar. Bu arada İzmitli Mümtaz içeridekilerden Çerkez Kazım'ın sesini duyup sesleniyor. Kazım, ben İzmitli Mümtaz, yanımda Eşref, Sami, Topçu İhsan, Yakup Cemil var. Geliniz bize teslim olunuz diyor. Zaten buraya gelmemizin bir nedeni de hepimizin Çerkez olması. Yüzbaşı Kazım da Çerkez, üstelik İzmitli Mümtaz'ın hemşerisi. Bizim ona, onun da bize ateş etmeyeceği biliniyor. Zaten Çerkez Kazım da madem ki sizsiniz öyleyse size teslim oluruz diyor. Kazım, Şevki ve Mehmet Ali Efendi hep birlikte aşağıya inip bize teslim oldular. Bu arada bazı polisler ve jandarmalar Çerkez Kazım ve arkadaşlarına hakaret etmeye başladılar. Hemen araya girdik. Bu adamlar bize teslim olmuşlardır. Kim tecavüz ve hakaret ederse cevabını veririz dedik. Suikastla ilgili veya ilgisiz 322 kişi sürgüne gönderildi. Dipnot: Sürgüne gönderilenlerin hepsi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalefet eden kişilerdi. Bunlar arasında Refik Halit Karay, Refik Cevat Ulunay, Osman Cemal Kaygılı ve Mustafa Supi, TKP'nin ilk lideri gibi gazeteciler de vardı. Beyazıt Meydanı'nda 12 kişi idam edildi. İlk idam edilen Çerkez Kazım oldu. Son ipi çekilen ise damadı Şehriyari Salih Paşa. Öldürülen Mahmut Şevket Paşa'nın yerine sadrazamla Said Halim Paşa getirildi. Ancak hükümet üyesi nazırlar bir türlü seçilemiyordu. Bunun nedeni İttihat ve Terakki'nin genel merkeziyle biz katibi mesuller arasında çıkan anlaşmazlıktı. Katibi mesuller olarak bir toplantı yaptık. Aramızda manastırda Şemsi Paşa'yı vuran Mülazım Atıf, Binbaşı Süleyman Askeri, İzmitli Mümtaz, Sapancalı Hakkı, Hüsrev Sami, Topçu İhsan, Abdülkadir gibi daha da hatırlamadığım birkaç arkadaşımız vardı. İşin özü partiyi hiçe sayıp kendi kafasına göre hareket eden Talat Bey'e dersini vermek istiyorduk. Meşrutiyetten önce ben dahi çoğumuz onun önüne gelip yemin ederek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiştik. Ancak Talat Bey değişmişti, şimdi diktatör gibi keyfi hareket ediyordu. Biz askerleri, özellikle fedaileri sevmiyordu. Dümen suyuna gidenleri ise hemen kabineye alıyordu. Toplantıda karar aldık, ne Talat Bey ne de onun ekibi kabineye girmeyecekti. Kararımızı genel merkeze bildirmek için 4 kişilik bir ekip seçtik. Ekipte Atıf, İzmitli Mümtaz, Sapancalı Hakkı ve ben varım. Genel merkeze gitmeden evvel Baba Ali'ye uğrayıp Sadrazam Said Halim Paşa'yı görelim istedik, gittik. Sadrazam bizi nezaketle karşıladı. Söze Sabancalı Hakkı başladı. Efendim, burada bulunmayan diğer arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz bazı kararlar var ki bunları genel merkeze tebliğ etmek üzereyiz. Fakat zatı devletiniz kabineyi teşkil etmek üzere bulunuyorsunuz. Onun için evvela zatı samimiyi rahatsız etmeyi uygun gördük. Kararımız şudur, evvela arkadaşlarına tahakküm ederek arzu ettiği her şeyi yaptırmaya alıştığı için Talat Bey'i kabineye almamalısınız. Bundan başka Talat Bey'e tamamıyla uymuş olanlardan Hacı Adil, İbrahim, Celal Beyler de kabinenizde yer bulmamalıdır. Biz bu kararımızla bütün İttihat ve Terakki teşkilatlarının arzularına tercüman olduğumuza inanıyoruz. Zamanın nezaketi vardır, halledilecek iç ve dış meseleler mevcuttur ki, şahsi endişelerle hareket etmeyen fikir ve rey sahibi zatlara ihtiyaç duyuluyor. Sadrazam Said Halim Paşa bizi dinledikten sonra, Hacı Adil ve Celal Beyleri almam, İbrahim Bey soyludur, o cihetten alırım. Talat Bey'i almam diyemem, gelmezse memnun olurum dedi. Mesajı almıştık, kendisini selamlayıp Bağbali'den ayrıldık. Şimdiki hedef İttihat ve Terakki Genel Merkezi. Cemiyetin genel merkezinin bir odasında Katibi Umumi Mithat Şükrü, Eyüp Sabri, Doktor Nazım, Ziya Gökalp, Kara Kemal toplanmışlar, kendi aralarında konuşuyorlardı. Bizi görünce şaşırdılar. Burada konuşmayı Atıf yaptı, benzer sözleri tekrarladı. Talat Bey'in en yakını Mithat Şükrü, peki Talat Bey'in kabineye girmesini istemiyorsunuz. O halde böyle nazik bir zamanda dahiliyeye, yani İçişleri Bakanlığı'na kim gelebilir diye sordu. Dipnot. İttihat Terakki'nin genel sekreterliğini yapan Mithat Şükrü Bleda hakkında bazı kitaplarda yanlış bilgiler vardır. Örneğin eski büyükelçi Tanşu Bleda'nın soyadı benzerliği dışında Mithat Şükrü Bleda ile hiçbir yakınlığı yoktur. Mithat Şükrü'nün oğlunun adı Turgut'tur. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra ticaretle ilgilenmiş ancak genç yaşta vefat etmiştir. Sapancalı Hakkı birdenbire cevap verdi. Muhafız Cemal Bey. Sapancalı Hakkı sözünü tam tamamlayamamıştı ki içeriye Talat Bey girdi. Konuşmaları muhtemelen yan odadan dinliyordu. Bize döndü. Ben kabineye girmek istemiyorum. Beni sadrazam istiyor dedi. Sapancalı Hakkı biraz önce Baba Ali'de olduğumuzu belirtip sadrazam Said Halim Paşa'nın sözlerini tekrarladı. Talat Bey kaşlarını çatarak hemen masa üzerindeki telefona sarıldı. Sadrazamla konuşmak istiyordu ama nedense bir türlü bağlantı kurulamadı. O ana kadar susuyordum, dayanamadım söze karışarak. Bizim kararımız katidir. Başka türlü kabine teşkil edilemez dedim. Talat Bey aldırmaz tavırlardaydı. Mithat Şükrü teklifinizi tartışalım, üzerinde düşünelim dedi. Söyleyeceklerimiz bu kadar deyip oradan ayrıldık.